Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize gönülden kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini, iyiliğini, güzelliğini inşallah artırsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 244. ayet-i kerimeye gelmiş olduk. Ve bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Allah yolunda bin fiil savaşmayı emrediyor.
Evet.
Zaten öncesinde de böyle savaştan, ölümden korkup da kaçanlardan misal vermiş Cenab-ı Hak. Yani ölüm korkusuyla savaştan kaçmayın. Ölüm korkusuyla Allah için yapacağınız hiçbir işten geri durmayın. Çünkü ecel geldiği zaman zaten nerede olursanız öleceksiniz. Dolayısıyla ölüm korkusu sizi böyle yapmanız gereken savaş gibi diğer kullukla alakalı işlerinize engel olmasın gibi hocam.
Evet,
husus
hocam.
Burada dikkatlerimize arz ediliyor. Gerek önceki ayet-i kerimeler, gerekse bu ayetten sonra yine bir karz-ı hasen, Allah yolunda fedakarlığa, infaka teşvik ayet-i kerime var. Peşinden de bu Talut-Calut kıssası ve savaşı anlatılıyor. Dolayısıyla bütün bunlar da Yüce Rabbimiz göreceğimiz üzere savaşsa savaş, barışsa barış. Yani durumumuz neyi gerektiriyorsa, Allah için neyi gerektiriyorsa onu çekinmeden, korkmadan efendim o vazifemiz, kulluk vazifemizi yapma noktasında ayet-i kerimeler bizi teşvik ediyor, yönlendiriyor hocam.
Evet hocam.
Şimdi ayetimiz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ. Ey Müslümanlar, ey müminler, işte başta peygamberimiz var, sonra ümmeti Muhammed var. İlk muhatapları sahabe ama sonra da hepimiz bu ayet-i kerimenin muhatabıyız. Allah yolunda savaşın. Bu savaş bir fiil sıcak savaştır yani cephede.
Evet,
yani bizim diyelim ki işte askerimizin, güvenlik güçlerimizin diyelim ki böyle teröristlerle olsun, başka diyelim ki böyle vatan, millet, düşmanı, unsurlar olsun. Savaşlar, nasıl silahla savaşıyorlar hocam, vuruyorlar, bazen şehit oluyorlarsa yani bu savaş devam ediyor.
Hı, tabii hocam.
Veya diyelim ki Gazze'de oradaki Müslüman kardeşlerimiz bu efendim Siyonist, kafir, İsrail'i nasıl efendim atıyor, vuruyor, tankını, tüfeğini şey yapıyorsa ayet-i kerime bir fiil öyle bir savaştan bahsediyor.
Evet.
Dolayısıyla Allah yolunda savaşın. Ve biliniz ki diyor Allah işitendir, bilendir. Yani o efendim hangi niyette savaşıyorsun? Savaşta ne söylüyorsun? Niyetin nedir? Ne konuşuyorsun? Allah mı diyorsun yoksa başka bir şey söylüyorsun? Cenab-ı Hak bunları işitiyor. Niyetlerimizi, hallerimizi hepsini güzel Cenab-ı Hak biliyor. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi işittiğini, bildiğinin farkında olarak ona uygun tarzda Allah yolunda savaşın hocam buyuruyor bu ayet-i kerime.
Evet hocam.
Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de savaşla alakalı sadece bu ayet-i kerime yok. Daha önce de ayet-i kerimeler geçti. İşte Bakara suresinin efendim 190. ayet-i kerimesinde ve katilu fî sebilillâhillezî yukatilunekum ve lâ tehatedû. Yani Allah yolunda sizinle savaşanlarla Allah'ın size savaşın ama aşırı gitmeyin. Allah sizi sevmez. Yine devam eden kelimelerde onlar size Mescid-i Haram'ın yanında saldırırlarsa siz de onlara efendim saldırın gibi savaşla alakalı epey bir bahis daha önce geçti hocam.
Evet.
Araya yine başka efendim hususlar girdi. Ama tekrar sure içerisinde bir bağlantıyla tekrar bu savaş konusuna gelmiş olduk.
Evet hocam gelmiş. Zaten yani namazdan bahsediyor, oruçtan bahsediyor, dinden bahsediyor. İşte helallar, haramlar, yiyeceklerden bahsediyor. İnsanın hayatından bahsediliyor. Bunları korumak için savaş mecbur. Yani insan önce hayatını korumak için, sonra işte malını korumak için, sonra neslini, ırzını, namusunu, dinini korumak için mutlaka düşmana karşı bir savaş vermek zorunda. Yoksa bunlar savaş olmasa, savaş yapmasa bunların hiçbirisini koruyamaz. Yani bunu tarihe bakan da görür. Bugün günümüze bakan da görür. Yani hiç savaşmayalım, hep barışçıl yaşayalım. Tamam, güzel yaşayalım ama düşman buna fırsat vermiyor yani. Dolayısıyla savaş vermeden malını, canını, dinini, neslini bir insanın koruması mümkün olmadığı için sık sık savaştan bahsediliyor. Peygamberimiz de zaten hani namaz dinin direğidir buyururken cihatta dinin kubbesidir buyuruyor. Dini bir çadıra benzetsek, orta dereye namazsa onun üstünü kapatan, onu koruyan. Her şeyi koruyan.
Şimdi hocam duaların şey, üzerine mesela binanın dualarını çıkarsın da
evet,
dileklerini dikersin, binanın dualarını çıkarsın ama üzerini çatıyla ve kubbeyle bağlamazsan
evet,
esen rüzgarlar, yağan yağmur hocam o duvarları hemen aşındırır ve yıkar.
Evet.
Mutlaka onu bağlayıp üzerini kapatmak lazım.
Evet.
Dolayısıyla cihadın o korunması gereken 5 önemli şeyi koruma noktasında ne kadar lüzumlu olduğunu Efendimiz böyle beyan etmiş oluyor.
Evet hocam. Bu ayetin de hocam bir önceki ayetle direkt bağlantılı olarak anlayanlar olmuş. Yani önceki ayet-i kerimede binlerce kişi ölümden kaçarak yurtlarından çıkmışlar da Allah Teala...
Vebadan veya da başka bir tehlikeden kaçıyorlar. Ölümden kaçıyorlar daha doğrusu.
Evet, Allah Teala onları öldürdü. Sonra diriltince hadi şimdi artık savaşın. Ölümü tattınız. Artık ölümden çok fazla korkmazsınız manasında onlara bir emirdir diye. Diğer bir müfessir grubu da Allah Teala öncekiler örnek verdi tarihten. Sonra günümüze gelerek yani o bir hazırlık yapmış oldu ölümden korkmamak gerektiğini. Ve şimdiki insanlara savaşın diye emretmiş oldu diye. Çok farkı yoksa da her halükarda bugünkü insanlar da bu ayetin emrinden kendilerine düşen hisseyi
yok zaten hocam. Alacaklar. O misali de bizim işi veriyor zaten.
Evet.
Yani orada ölümden kaçmanın bir faydası olmadığını, ölümden kaçmanın mümkün olmadığını,
evet,
ölüm gelecekse savaşta olmasan da ölüm gelecektir. Bak bu insanlar ne yaptı? Vebadan kaçtı, gittiler efendim. Kaçtıkları yerde veba falan yoktu. Yoktu ama ecelleri geldi, Cenab-ı Hak onları öldürdü.
Evet.
Dolayısıyla yani kişinin savaşa gitmesi, savaş ölücü anlamına gelmez. Tamam. Ölebilir de ölmeyebilir de. Ölecekse savaşa gitmeden de ölebilir.
Olur tabii.
Ölebilir. Hani meşhur bir efendim şeyler vardır. Böyle menkıbeler falan vardır. İşte çocuk bir uçakla bir yere gidecekmiş işte. Bir yolculuk yapacakmış. Annesi tabii rüya görmüş. İşte efendim çocuğun bineceği uçak düşecek. Bütün yolcular ölecek. Efendim çocuk da ölecek falan. Çocuk şeyde uyuyor. İşte annesine anlatmış şey rüyası anlatmış. Demiş oğlum böyle böyle demiş efendim. Bu rüyam sarış olabilir. Sen gitme. En güzel sen gitme böyle yavrum falan. Demiş anacığım gitmeyin. Çocuk da bir yatağında uyuyor. Ertesi gün sabah işte efendim haberleri açıyor kadıncağız. İşte hakikaten rüyada gördüğü gibi uçak efendim düşmüş. Herkes ölmüş falan. Geliyor şu haber verecek. Peki yavrum bak ben sana söylemiştim bak. İyi ki ölüm böyle olmuş falan. Geliyor ki çocuk yatakta ölmüş.
Yatakta ölmüş tabii.
Bir menkıbedir bu.
Evet.
Ama yani ecel geldiği zaman bunu efendim uçakta olmaz, yatakta olmasın bir anlamı. Tabii yok, farkı söz konusu.
Doğru.
Değil. Şimdi hocam burada yine biz Ruhul Beyan'ın bazı böyle ölümden kaçma, vebadan kaçma, işte savaştan kaçma. Onların diyelim ki ne kadar lüzumsuz, gereksiz olduğunu bazı menkıbelerde de anlatıyor bizim
mühendislerimiz. Evet.
Oradan şöyle bir menkıbeyi müsaadenizle arz edeyim yine devam
buyurun,
edelim.
Buyurun hocam.
Şimdi rivayete göre diyor hani öncesinde yine o vebadan kaçanlardan bahsettiği
evet,
şey işte.
Evet.
Yani ölümden kaçıyor daha doğrusu. Rivayete göre Abdülmelik vebadan kaçmak üzere geceleyin diyor işte devesi atına binip diyor çıktı diyor. Yanında bir çocuk vardı. Çocuk binit üzerinde uyuyordu. Abdülmelik çocuğa dedi ki bana bir şeyler söyle. Çocuk ben kimim ki sana bir şeyle söyleyeyim dedi Abdülmelik. Her olay hakkında işittiğim bir şey vardır. İşte onlardan anlat dedi. Çocuk dedi ki. Şimdi çocuk konuşuyor da etkili oluyor hocam.
Mesela
büyükler o kadar biraz kartlandığı için sözleri tesir
etmiyor. Hikmetli mi çocuk?
Evet, çocuk başladı konuşmaya. Bana ulaştığına göre vaktiyle bir tilki kendisini istediği şeylerden koruması için bir aslana hizmet eder.
Hmm.
Aslan onu korurmuş. Tilki bir gün bir kartal görünce aslana sığınmış. Gözümü çıkarmasın diye herhalde. Aslan onu sırtına oturtmuş. Kartal süzülerek gelmiş ve tilkiyi gagalayıp parçalamaya başlamış. Sırtına aldığı için. Tilki şöyle bağırmış. Ey aslan, bana olan sözünü hatırla ve imdadıma yetiş. Bunun üzerine aslan demiş ki, ben seni ancak yeryüzü ehlinden korumaya güç yetirebilirim. Ben seni sema ehlinden koruyamam. Bu fıkrayı dinleyen Abdülmüne çocuğa bana öğüt verdin ve bunu becerdin dedi. Kazaya razı olarak vebadan kaçmaktan vazgeç. Şimdi tamam, alttan koruyorsun, sağdan sonra koruyorsun ama yukarıdan gelene.
Yerine bir şey olmaz.
Evet, engel hocam olamıyorsun. Yine hocam bir İsa Aleyhisselam'la ilgili hocam bir şey de aktarayım. Sonra ayet kelime geçelim başka bir şeyimiz yoksa. Diyor ki bir çamaşırcı diyor İsa Aleyhisselam'la beraberinde bulunan bir grup havarinin yanına uğradı. Çamaşırcı. İsa Aleyhisselam havariye dedi ki bu adamın cenazesini öğle vaktini hazırlayın. Allah Allah. Bu adamın demiş öyle cenazesine, fakat adam ölmedi. Cibril Aleyhisselam gelince İsa Aleyhisselam ona sen bu çamaşırcının öleceğini baba haber vermemiş miydin diye sordu. Cibril cevabı dedi ki evet haber vermiştim, fakat bu adam daha sonra 3 ekmek tasadduk etti ve ölümden kurtuldu.
Sadakanın.
Bu da sadakanın.
Evet.
Hocam işte İbret hocam ortada.
Evet.
Hikaye ortada.
Doğru hocam. Hocam bu İbn Abbas Hazretlerinden bir rivayet var burada. Bu kaçanlar diyor 48 bin kişiydiler. Bunlar diyor öldüler. Allah Teala onları öldürdü. Hatta diyor bunun cesetleri de koktu. Bir de burada bir Arap cümle var hocam. Bu koku diyor bugün bu Yahudilerin torunlarında hala duyulur. Yahudilerden gelen diyor bu pis koku.
Hocam ne kadar kötülük varsa Allah düşmanlarına layıktır yani.
Evet, bundandır. Bunlar bu kötü koku buradan kalmadır diyor. Sonra diyor bunlar da cihattan kaçmak için çıkmışlardı. Kaçmışlardı. Allah Teala bunları öldürdü. Sonra tekrar diriltti ve savaşın emrini verdi. Bunlar İbaz lene meliken nugatil fisebillah diyen Yahudilerdi. Bize bir melek gönderdi. Onunla beraber savaşalım diyen kimselerdi diye. Yine bu tağundan kaçmaktan bahsedilince hocam o hadisleri almış burada rivayetler hocam. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e tağunu sordum. Tağun nedir? Veba hastalığı diye. Efendimiz buyurdu ki ennehu kâne azâben, o bir azaptır. Allah dilediğine onu azap olarak verir. Ve müminlere de rahmet kılar. Bir kimse diyor tağun olduğu, veba olduğu zaman sabreder, beldesinde durur, sevabını Allah'tan bekler ve bilir ki Allah'ın yazdığından başkası kendisine isabet etmeyeceğini de bilirse ona diyor Allah Teala şehit ecri verir. Yani demek ki sabredecek, sevabını Allah'tan bekleyecek, diyecek ki kader neyse o olur. Çünkü bu bulaşıcı hastalık, oradan kaçarsa başka yere bulaştırır. Ama başka bir, her bela için böyle değil tabii. Yani başka bir bela geliyor, ben sabredeyim, kaçmayayım değil tabii. Öbür belalar için tedbir alabilirsin ama bu veba, salgınlar için bir karantina uygulaması bu. Yine Efendimiz Abdurrahman bin Avf Hazretleri diyor, Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Taun hakkında bir yerde bir hastalık olduğunu duyarsanız oraya gelmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde bir hastalık olursa oradan da kaçmayın, çıkmayın. Yani hastalığın yayılmaması için, kendini kurtarmak için çıkıyorsun ama kendini de kurtaramıyorsun. Başka insanları da hastalık bulaştırıyorsun. Böylece zarar ikiye katlanmış, çoğalmış oluyor. Ama burada artık tam kadere teslim olmak. Diyorsun ki Allah'ın yazdığı olur. Kim ölür, kim ölmez. İlla o salgın hastalıkta herkes ölecek diye bir şey yoktur. Diğer bir hadiste de hocam, El ferru mine taun, vebadan kaçan kimse savaştan, cepheden kaçan kimse gibidir. Vebaya, o hastalığın çıktığı yerde sabreden kimse de cephede sabreden kimse gibidir diye hocam. Bu da Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis hocam. Karantina uygulamasının çok ciddi bir şekilde Efendimizin o zaman tarif ettiğini bu hastalıklarla ilgili görmüş oluyoruz burada hocam.
Evet hocam, Cenab-ı Hak her türlü salgın, hastalıktan, hı-hı, pandemiden, işte bu Covid de bunu çok bütün dünya yaşamış oldu.
Evet.
İşte o zamanın hocam vebası günümüzün de yine bir kısım salgın hastalıkları gibi işte.
Evet.
Covid-19 virüsü gibi olsun, hı-hı, pandemi dönemlerine falan böyle. Zaman zaman böyle şey olabiliyor. İşte kim yaptı, nasıl yaptı falan diye tartışırsa neticede, salgın olduğu, bulaşıcı olduğu, bir sürü insanın ölümüne sebep olduğu gün gibi aşikar hocam ortaya çıkmış oldu. Büyük bir musibet yani. Büyük bir bela ve imtihan. Cenab-ı Hak onları da muhafaza eylesin. Şimdi 245'in ayet-i kerimede hocam yine aynı olayın devamında özellikle Allah yolunda savaşla ilgili olarak. Evet. Peki nasıl savaş yapılacak? Diyelim ki hiç silah olmasa, hı-hı, efendim savaş teçhizatı olmasa, asker olmasa, askerin yiyeceği içeceği olmasa, atacağı mermisi olmasa, nasıl hocam düşman karşısında savaşacak?
Evet.
Yani bu mümkün değil. Ne olması lazım? Devletin zengin olması lazım. Devletin zengin olması için insanlar ona vermesi lazım. Karzı alsın. Yani işte bu şeyde yatırım yapılması lazım.
Evet.
Yapılması için Cenab-ı Hak burada ayet-i kerimede o husus gündeme getiriyor.
Evet.
Yani bu işler askersiz olmaz yani. Mücahitsiz olmaz. Hı-hı. Mücahit silahsız olmaz. Aç karınla efendim savaş hocam yapılmaz. Mermin yoksa efendim, barutun yoksa.
Evet.
Demiş komutanım demiş. Efendim biz demiş bu savaşı galiba kaybedeceğiz. Niye demiş? Demiş 20 tane sebep var demiş. Say bakalım demiş. Demiş komutanım barut bitti demiş. Demiş diğerini saymana gerek yok.
Birincisi yeter.
Evet, birincisi zaten 20'sini efendim saymana artık efendim gerek duymayacak kadar şey. Dolayısıyla barutu bitmeyecek hocam. Evet. Şey bitecek. Şimdi mesela günümüzdeki savaşlarda neyi hesaplıyorlar? Füzenin sayısını hocam.
Evet.
Efendim hangi devletin ne kadar füzesi var?
Füzesi var.
Efendim kaçta kaçını kullandı, kaçta kaçını kullanmadı, ne kadar da birikimi var tarzında falan böyle onlara tartıyor.
Tabii.
Ya diyelim ki senin varsa 100 tane füzen, adamın varsa diyelim ki 1000 tane, 10.000 tane füzesi varsa hocam ne olacak? Sen yüzünü attığın zaman ne yapacaksın?
Evet.
Ne yapacaksın? Sen bittikten sonra adam sen başlayın 200, 300, 500 manzara ortada.
Evet.
Onun için bu işlerin sağlanması için Cenab-ı Hak yani gerek ferdi planda gerekse toplum planında bu Allah yolunda cihadı onun teçhizatını işte silahını şunu bunun tedarik edilmesini Cenab-ı Hak sürekli emrediyor. Başka türlü de bu olmaz.
Evet.
Dolayısıyla bir önceki ayet-i kerimede Allah yolunda savaşın buyururken
evet.
Yani canınızı Allah yolunda feda etmeye hazır olun buyururken burada da o savaşacak insanları destekleyecek mahiyette Karz-ı Hasan'dan bahsediyor.
Evet.
Ve buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Men zellezi yukridullaha kadir hasenen. Kim efendim Allah'a bir karz-ı hasen yaparsa, yani Allah'a güzel bir borç verirse, Allah'a verecek borcu.
Evet.
Allah'a verecek. Allah da hocam dünyada insana efendim verdiği para girecek yerde yok. Tamam bereket verir de böyle nimet falan verebilir de Allah için verecek yani.
Evet.
Hayır verecek. Aha. Verirse feyudaifehu lehu edafen kesire. Allah onu diyor verdiği şeyi kat kat diyor. Hı-hı. Mükafat olarak, sevap olarak, mükafat olarak dünyevi nimette de verebilir.
Evet.
Efendim verir. Vallahu yakbudu ve yabdudu. Allah-u Teala el kabızdır. Bazen efendim daraltır, sıkar, hı-hı, şartlar zorlaşabilir. Allah-u Teala basıttır. Hı-hı. Bazen efendim imkanları genişletir. Bir rahatlık, kolaylık, bolluk verir. Ve ileyi turcaun. Zaten efendim dönüşte ona. Hocam bu yakbudu ve yabdudu bir efendim uçan kuşun kanatına binetebiliriz.
Açıp kapatırız.
Tabii saffatın diyor. Saffatın ve yakbudun diyor. Işte. Bazen diyor böyle kanatlarını açarlar. Bazen aynı kelimeyi kullanıyor.
Evet.
Yakbıdın diyor. Şimdi kapatırlar diyor.
Evet.
Açar kapatır. Böyle yolculuğa devam ederler.
Evet.
Dolayısıyla bizim hayat yolculuğumuz aslında Cenab-ı Hakk'ın el-kabır böyle basit bir, hı-hı, anlamda da.
Evet.
Bir vecesiyle de, hı-hı, Cenab-ı Hakk'ın el-kabır, el-basit böyle efendim sıkıp genişletme. Yani daraltıp genişletme şeyle hocam böyle. Nefes alıyoruz hocam ne yapıyor? Kanımız şişiyor. Veriyoruz efendim. Şey yapıyor, rahatlıyor falan böyle. Öyle yani diyelim ki efendim vermek değil mi? Bir kabız gibi gözükür. Almak değil mi efendim biraz genişlik gibi gözükebilir. O şekilde yolculuk gidiyor neye doğru? Ve ileri duracağım.
Uçarken hocam kanadı hep açık tutsa olmuyor demek ki. Bazen de daraltması, kapatması.
Tabii hocam işte yorul kanatta yorulabilir.
Gerekiyor. Demek ki bizim hayatımızda da hep böyle bolluk, hep rahatlık,
evet,
olmaz. Aradaki daralmalar, sıkıntılar... Yani devamını sağlamak için herhalde veya daha sonraki genişliklerin olabilmesi için gerekli bir şey. demek hocam ana. Evet. Hep hayat düz gitsin, hep rahat gitsin, bolluk gitsin değil de bazen darlık, bazen sıkıntı. O sıkıntılar belki teşvik ediyor, ateşliyor, genişliğe, rahatlığa yol açıyor falan. Böyle bir hikmet var demek ki.
Abdullah Sert hocamız böyle zaman zaman Musa Efendi ile olan efendim hatıralarını nakleder sohbetlerde. Güzel güzel. Hem ibret olur hem ders olur. Evet. Bir seferinde diyor biz hacca gidecektik diyor. Evet. Ama o zaman Musa Efendimiz İstanbul'daydı. Gelmeyecekti diyor. Evet. Şimdi bir ekip olarak gidiyorduk. Bize diyor şu nasihati verdi. Dedi ki Abdullah Bey dedi. Orada bazen insan efendim bast halinde olur. Hı-hı. Bazen kaps halinde olur. Her iki halde dikkat olmak lazım ama o bölgelerde kaps halinde olmak bast halinde olmaktan daha faydalıdır. Hı-hı. Buyurdu diyor. Çünkü insan kaps halinde olunca ya bana ne oldu ki ben böyleyim. Acaba bir günah mı işledim? Bir şey mi oldu falan diyor. Şımarık yapmaz diyor. Bir de geri konuşmaz diyor. Ömer Efendim boş davallık falan yapmaz diyor. Kendisine daha çok hakim olur diyor. Evet. Bir de muhasebe yapar.
Evet.
Hakikaten diyeyim, bir anda diyeyim ki Kabe'ye gidiyorsun diyeyim. Bir tuhaf bir hal böyle patlıyorsun ya diyorsun Allah Allah böyle geldim ama acaba bir yanlış mı geldim? Haram payla mı geldim? Bir günah mı işledim? Ya böyle efendim yani dokunsan adam böyle bir hal. O haller güzeldir diyor.
Evet.
Niye? Çünkü insan kendisine meşgul olur başka meşgul olmaz.
Evet.
Düzgün şeyle konuşmaz. Dolayısıyla her halin bir güzelliği var.
Evet.
Her halin güzelliği var. O hallerden istifade etmek gerekiyor.
Evet.
Evet hocam bu ayetle ilgili
bu ayetin,
bir şey ben söyleyeyim ondan
sonra siz buyurunuz.
Buyurun hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii ki yani iyilik ve infak yani kişinin sahip olduğu malından, parasından Allah için vermesiyle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de çok önemli lafızlar kullanılıyor.
Evet hocam.
Fiiller kullanılıyor, hı-hı, lafızlar kullanılıyor, Kur'an'ı tabirler.
Evet hocam.
Şimdi yani bu işte bir gibi, ihsan gibi çok genel, hı-hı, ifadelerin yanında bir fiil malımızdan vermekle ilgili olarak da Cenab-ı Hak infaktan bahsediyor, hı-hı, zekattan bahsediyor, sadakadan bahsediyor, karzasından bahsediyor.
Evet.
Bunlar yani ortak anlamları olabilir. Yani vermek noktası, hı-hı, Allah için vermek, bir hakkı ödemek Allah için vermek noktasında ortak anlamları olabilir ama bunların diğerlerine ayrılan anan olması lazım. Çünkü evet, Cenab-ı Hak bunların farklı farklı kelimelerle kullanıyor.
Hı hı.
Bunların içerisinde infak yaklaşık dedi, 250'den fazla yere kullanılan infak, nefaka kökünden, hı hı, gelen kelime. Bu en geniş anlamıyla kişinin malını harcaması demek. Bunun içerisinde şahsın harcaması da var, esnaf harcaması da var. Efendim akrabasının harcaması da var, ana babasına.
Evet.
Zekat olarak vermesi de var, sadaka vermesi de var. Yani farzından en nafilesine kadar şahsi harcamalarıncaya kadar bir anlam çerçevesi var bunun.
Evet.
Dolayısıyla en büyük daire bu infak dairesi. Burada her türlü efendim, yani haram olmak şartıyla her türlü harcama. Ama peşinden diyeyim ki efendim sadaka var hocam.
Evet.
Sadaka içerisinde artık kişinin efendim kendine efendim harcama sadaka değil yani. Veya anne babasına harcama sadaka değil hocam.
Evet.
Orada bir efendim farz olan zekat anlamı var. Bir de yine başkalarına
nafile ikramı
bakımıyla mesul olmadığı kesime, hı-hı, yine akrabalardan başlayarak onlara verdiği nafile sadakalar hocam bunun içine alıyor bu, hı-hı, kelime.
Evet.
Sadakayı fitrede var bunun cezası. Vacibu sadakada.
Evet.
Ama zekat var. Yani yakimu sadakâ ve atu zekâte. Bu zekat dediğimiz zaman artık burada hocam Müslümanın kendi nisap miktarı üzerinden vermesi gereken fakirin hakkı borcu olan zekat.
Dar, en dar mı?
En dar anlamda hocam. En dar anlamda bu.
Evet.
Bunu vermesi lazım. Şimdi bir de karz-ı ahsan var.
Evet.
Karz-ı ahsan. Şimdi karz-ı ahsan fıkıhta böyle kişiye diyeyim ki işte faizsiz gönüllü borç vermek tekrar geri almak gibi anlama gelmiş.
Evet.
Sonra bile. Fakat Kur'an-ı Kerim bu anlamı kullanmıyor hocam. Hı hı. Yani tefsirde yine bu anlamı veriyorlar ama aslında değil.
Evet.
Karz kelimesi hocam karada yakırdı, kardan kesmek demek.
Makasla kesmek.
Evet. Aslında makruz anlamındadır. Hı-hı. Yani kişinin kendi helal malından ayırarak,
evet,
vererek zekat olmaksızın, hı-hı, sadaka olmaksızın,
hı-hı,
efendim, iyi belki infakın içine girebilir ama,
hı-hı,
olmaksızın özellikle cihat için hocam.
Ha.
Cihat için. Yani diyelim ki efendim silahla ilgili olabilir, hı-hı, işte efendim ateşli olabilir, işte mücahitlerin diyelim ki efendim İşte silah şeylerin temin, hı-hı, için olabilir. Onların yine yeme içmesi için olabilir. Askere giden diyeyim ki şeyin askerin ki ailelerini takviye maksadı olabilir. Özellikle savaş harcamaları için verilen hocam şeye karşılıksız Allah'a verilen
borç.
Şeye borç. Hı-hı. Allah'a veriyorsun bunu. Zaten ayet-i kerime yükümlülüğü kaldırırsan Allah'a veriyorsun sen bu. Başına vermiyorsun.
Evet.
Veriyorsun. Bu anlamda hocam böyle bir içe çevire böyle bir efendim bir anlam örgüsü var bu şey içerisinde. Evet. Onu görmüş oluyoruz.
Evet hocam. Bugün de görüyoruz hocam hani milli savunma için bir vakıf var. İşte savunma sanayi vakfı var. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı var filan. Oralara esnafımız filan bazı gün bugünkü kazancım işte buradadır filan diye böyle. Onların hesapları da var hocam, bağış hesapları. Yeni geliştirilen silahlar için, düşmana karşı geliştirilen uçaklar için, tanklar için falan kullanılmak üzere. Gerçekten başında bahsettiğiniz gibi hocam bu önemli bir konu demek hocam.
Hocam Cenab-ı Hak bak şimdi burada ne var? Burada vatanın müdafası hocam. Vatanı savunma, dinimizi savunma, iffetimizi savunma, canımızı savunma, malımızı savunma. Bunu koruma. Bu olmadan hocam kendimizi. Niye? Adam çünkü efendim oturduğu yerden gönderiyor füzeyi. 4000 kilometre hocam, 5000 kilometre, 10.000 kilometre füze gönderiyor hocam.
Evet.
Adam Çin açıklama yapıyor. Bak diyor, ya da Kuzey Kore açıklama yapıyor Amerika'ya. Deneme yapıyor. 12.000 kilometre hocam şey sallıyor.
Füze.
Füze sallıyor. Gör diyor, tamam mı? Yani ben boşalttım şimdi diyor.
İstersem dolu atabilirim.
Yani boşalttım ama bunun manası dolu da atabilirim. Attığım zaman da sen görürsün ne anlama geldiğini. Dolayısıyla koruyor kendisini.
Tabii.
Yani şimdi ayet-i kerimede diyor ki işte efendim bunu siz silah hazırlayın ki savaşa efendim silah hazırlayın ki orada efendim siz hem kendinizi efendim düşmanlarınızdan Allah'ın düşmanlarından bilmeyen düşmanlardan efendim, onlar korkutasınız da kendinizi korumakta almış olasınız. Savunma yani aslında. Benim maksat bu.
Evet hocam.
O yüzden beni çok isabetli söylediniz hocam. Bunu efendim şey yapmak lazım yani.
Evet.
Bu belki oraya zekat gider gitmez biliyoruz ama karz-ı hasen.
Evet.
Karz-ı hasen hiç zekat mekanizmaya girmeden bir fiil kendi helal paramızdan bu efendim en zaruri şeylerin savunması niyetiyle Allah için onu vermek.
Bu işte Osmanlı'nın sıkıntılı zamanlarında hocam herhalde donanma ihanesi diye bir şey çıkmış. Yani donanmaya yardım diye. O zaman tartışmışlar alimler işte donanma ihanesi zekat yerine geçer mi diye. Hatta Elmalı'nda böyle bir makale yazmış hocam. Donanma
ne diyor hocam Elmalı?
İhanesi zekat yerine geçer mi diye görüşleri falan nakletmiş. Şu anda tam sonuç görüşünü hatırlayamıyorum ama.
Ama yani tartışılmış yani.
Tartışmışlar. Uzunca bir makalesi var burada. Donanmaya verdiğimiz yardım zekat olur mu olmaz mı diye. Ama her halükarda zekat olmazsa infaktan o işi
hocam karz-ı hasen
yapmak lazım.
Şöyle Cenab-ı Hak bütün şeylerimiz yani kendi rızası için yapmış olduğumuz gerek infaklarımız, gerek zekatlarımız, gerek sadaka nafilesiyle değil mi vacibiyle. Bunun için bak zaten diyor ben karşılık vereceğim diyor. Yani bunun mükafatını vereceğim diyor. Ama karz-ı hasen için de hocam daha özel bir mükafat vaadinde bulunuyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Yani feyudâifehu lehu edâfen kesiraten. Bak. Yudâf katlamak demek.
Evet.
Bu şimdi yudâfıyı bir defa edâfen kesiraten diye efendim tehdit yapınca ne anlama geliyor? Bu ne kadar katı olduğunuzu bilmezsiniz demektir hocam.
Tabii tabii.
Yani bunun kaç kat olacağını.
Çok katlı.
Kesiraten bir defa 3'ten aşağı olması lazım. 3 kat olması lazım ki şey olsun en az diyeyim ki efendim kesir olsun.
Evet.
Hocam. Ama o 3'te bu sınırlanmıyoruz ki.
Tabii, tabii.
Cenab-ı Hak efendim 1000 kat fazla verecek.
Kat kat deyince biz zaten hocam 3'le kalmıyor zaten.
Tabii,
yani.
Kat,
çok
kat
fazla.
Evet. Yani, tabii. Yani o mesela ed'afen deseydi yudav ed'afen o bile yine katlamayı ifade ederken ona kesir atan kaydının getirilmesi orayı katlamanın efendim siz bilmesiniz Cenab-ı Hak yani falan böyle. Dolayısıyla burada illa bunu zekatından sayın falan diye böyle uğraşmaya falan gerek yok. Allah'ın vereceği mükafata talip olarak hocam onu isteyerek o şekilde efendim buna gerçekten efendim önem vermek lazım. Şimdi bu ayet-i kerime okuyunca bu konuda bizim biraz dikkatimizi çekmiş oldu.
Doğru hocam. Zaten hocam yani dinsiz, imansız adamlara güç elle geçince ne hak tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne kanun tanıyor. Onu görüyoruz zaten. Dolayısıyla buna dur demek Müslümanın vazifesi.
Hocam şimdi o ayet-i kerimeyi daha zaman zaman okuyoruz ama şimdi bazı ayet-i kerimeleri tekrar okumamız lazım.
Evet.
Bir daha görmemiz lazım. Hı-hı. Bir daha çünkü Cenab-ı Hak bizi açıkça uyarıyor. Şimdi Mümtehane Suresinin diyecek ki dinleyenlerimize, Ömer Hoca iki de bir ayet-i kerime okuyor falan diyebilirler. Diyecek, kafamıza yerleşsin bu.
Evet.
Çünkü Cenab-ı Hak hocam bu işin şakası yok diyor.
Tabii.
Siz diyor, düşmanın diyor efendim eline düşmeyin.
Evet.
Düşmana efendim üzerinize hakim olacak bir yetki vermeyin.
Evet.
Siz diyor onun eline düştüğünüz zaman, bak ben kafirleri biliyorum. Bak siz de biliyorum. Kafiri de biliyorum. Küfrün şiddetini de biliyorum. Bunlar ne yaparlar biliyor musun? İnyeskafukum. Bunlar sizi elde geçirdikleri zaman yekûnû leküm a'dâen, size bunlar zaten düşman, iyice düşmanlıktan artırırlar.
Evet.
İyice düşmanlar. Ve yebsutû ileyküm eydiyehum besnetum bisûî. Bunlar elleriyle, dilleriyle size yapacakları bütün kötülükleri yaparlar.
Evet.
Yani bu aman şunu yapar şunu yapmaz. Merhameti davranır. Şurasını efendim ben koruyabilirim falan. Düşünmeyin ne diyor ya. Yani niye güçlü yetiyorsa hepsini yaparlar.
Evet.
Hepsini. Buna da razı olun. Hiç ama dünyanız mahvolur. Ahireti kurtarabilirsiniz. Onu da kurtaramazsınız. Ve vedûnef tekfurun diyor. Sizi diyor dinden dönüp kafir yapmak ister hocam.
Ya.
Baskı yapıyor adam seni ya.
Hocam Endülüs'ün durumu işte hocam.
Hocam.
Şu andaki İspanya zorla kafir yapılmış o Müslüman insanlara.
Tabii.
Bu ayet-i kerime çok güncel bir ayet-i kerime hocam.
Hocam bu yani kıyamete kadar baki hocam diyor senin yani. Ya hocam yaratan Allah Teala kafiri de biliyor, Müslüman da
evet.
biliyor. Kafirin düşmanlığını da biliyor. Cenab-ı Hak.
Evet.
Onların o şiddetliğini biliyor. Şerrat devap diyor ya.
Tabii,
bunlardan
tabii.
diyor gelecek şer diyor. Hiçbir diyor başka bir mahluktan gelmez diyor.
Doğru. Onun için ister büyük ister küçük olsun bir idarecilik Müslümanın başına bir gayrimüslimi asla caiz görmemişler hocam.
Kesinlikle.
Yani gayrimüslim bir idareci olamaz.
Hocam hainlik yapar hocam.
Gayrimüslime memuriyet verebilirsin. Hani memur olarak çalışabilir ama bir amir olarak, idareci olarak gerek küçük bir amirlik olsun, gerek bir devlet başkanı olsun. Bir yer Müslüman değilse bir adam bunu kesinlikle vermemek, bunu vermeye de asla destek olmak gerekiyor. Çünkü yoksa bu ayet-i kerimede hocam sayıldığı gibi belki bizim adımızı taşır, belki bizim milletimizden olur ama adam Müslüman değilse, inancı yoksa en katı düşman olur.
En kritik noktada hocam bize her türlü kötülüğü,
her türlü ihaneti yapar. Hem diliyle hem eliyle de yapmadığı eziyette, zulümde kalmaz.
Kıymetli hocam şimdi programın sonuna geldik.
Evet hocam.
Ama ayet-i kerime bu karzarsan gerçekten yani benim ilk defa bu kadar daha ciddi dikkatimi çekmiş oldum.
Evet, vesilesiyle. Evet.
Ayetin birkaç detayı da var.
Onun çok var hocam. Evet.
Programda
İnşallah hocam.
Devam etmek üzere. Verdiğiniz
bilgiler için
çok teşekkür ediyoruz hocam. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.